Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, yanımda Levent Pekcan var.
Evet, merhabalar.
Bu hafta Murat yok.
Murat bir dışarıda çekimlerde, sahada.
Koşturuyor şu anda güneşin altında.
Yetişemedi cuma trafiği falan. Gündeme yetişemedi. Biz kotaracağız artık iki kişi.
Evet.
Bugün böyle değişik oldu.
Şeyleri söyleyeyim, adresleri söyleyeyim. Teknoseyir.com adresimiz. YouTube'dan ve diğer bütün sosyal ağlardan bize ulaşabilirsiniz.
Teknoseyir olarak ulaşabilirler. Taklitlerimizden sakınınız.
Ara ara çıkıyor değil mi?
Oluyor. Hani kimisi şaka amaçlı yapılmış. Kimisi ya da hani deneme için yapılmış falan. Ama tabii kafa karıştırıyor.
Evet.
Bizim adresimiz Teknoseyir. Hani Teknoseyir 1 falan da öyle bir şeyimiz yok. Bizi oradan bulabilirler. Olacak. Bu her zaman internette bazen böyle durumlar olacak.
Evet. Haberlere geçelim istersen. Evet,
9-14 Mayıs.
Evet, 9-14 tarifleri. Mayıs arasında konuşuyoruz. Turkcell T70 telefonunu tanıttı.
Evet, bizim ülkemizden tanıtımlar, lansmanlarla başlarsak Turkcell T serisini devam ettiriyor.
Tablet de varmış
evet,
bu sefer.
T40'tan beri biz de her modeli değerlendirdik, inceledik. T70'e çıktı. Yine tabii hani çok yüksek donanımlı bir telefon değil. Operatör telefonu klasik. Daha çok
fiyatı
kişiye
da
ulaşsın diye.
Zaten.
Tabii. Şimdi Snapdragon 8, Snapdragon 210. En aşağısı artık 200 serisi. Tabii en düşüğü bile 4 çekirdek. O yüzden çok fena değil ama aşağısı. Hı hı. Ha, ama şimdi şu güzel. Mesela bak, en aşağısı dediğinde yine 4 çekirdek. 2 GB bellek.
Evet.
5.2 inç ekran. Android 6. Hatta yıl sonundaki N kodlu. Alfabeyi takip ediyor ya Android. M'den N'ye geçecek. N kodlu Android'de alacağı şimdiden belirtilmiş.
Güzel.
4.5G iletişim. ZTE üretimi bir telefon. Fena değil işte.
650 lira civarında bir şey olacakmış.
Yani zaten hani bu serinin hiçbir zaman öyle çok yüksek donanım falan iddiası yok.
Hı hı.
Daha çok kişiye ulaşsın isteniyor. Bir de daha önce olmayan T tablet. 8 inçlik MediaTek işlemcili 4 çekirdekli bir tablet sergilenmiş. Yine 2 GB bellek. Fena değil. Hani artık böyle 2 GB'ın standart olması, minimum 2 GB'ın standart olması falan beni sevindiren şeyler.
Evet, tabii artık daha üst telefonlarda zaten 3-4 GB
var,
falan
evet,
bellekleri
evet.
Görüyoruz.
2 seviyesi geçildi.
Hani 1'e artık herhalde kimse dönüp bakmıyordur. Bakmasın da.
Ya bakmasın. Bu devirde de artık hani firmalar da 1 GB'lı bir şeyler üretmesin.
Hı hı.
Çünkü aslında bu bellek çok ufak, çok hani maliyet anlamında konuşuyorum. Yok gibi bir şey aslında silikonun maliyeti.
Doğru.
Ama işte şöyle bir durum var. Firmalar her şey özellikle düşük ürünlerde her şey maliyetiyle, maliyeti düşük olduğu için ucuz oluyor değil. Bazı şeyler de üst modeli pahalı olsun diye alt modeller oluşturuluyor.
Doğru. Konumlandırma dediğimiz
tabii ki, tabii
işte.
Tabii ki. Bak mesela ben biraz kafa yorduktan sonra şöyle bir sonuca vardım. Şimdi biz geçenlerde Seagate'in bir shingled kayıt teknolojili 6 terabayt diskini incelemiştik. Hı-hı. Arşiv diskini. 8 terabaytından da bahsetmiştik o incelemede ve 8 terabaytın fiyat farkının çok az olduğunu söylemiştik. Ya hatta biz 6 terabayt incelemiştik ama yorum olarak da ya alacaksanız bunun 8'ini alın diye bitirmiştik incelemeyi.
Hı hı.
Sonra ben kafayı takıp o konu üzerine biraz daha çalıştığımda şunu fark ettim. Hani diski söküp parçalamadan ispatlayamıyorum ama o disk zaten 8 terabayt.
Kısılmıştı.
Evet, 8 terabaytın firmware'ında ayar yapılarak kafanın gittiği yer sayısı, track, iz sayısı kısıtlanarak 6 terabayta indiriliyor. 6 terabayt satılıyor. Yani bu çok eskiden her hafta aynı konuyu konuşur olduk ama işte bu 486 işlemcilerde Intel'in matematik işlemcili işlemcilerin matematik işlemcisini lazerle kesip matematik işlemcisiz, hani daha çok enerji harcayarak, evet, zaman harcayarak matematik işlemcisiz daha ucuz işlemciler piyasaya sürmesine benziyor bu iş. Hı hı. O yüzden hani çok dağıldı gitti konu. Sonuçta lütfen işlemciler artık 2 GB mobil işlemciler, 2 GB bellek mutlaka olsun. Üst düzeylerde 3 olsun, 4 olsun. Biri tarihe gömelim.
Evet. Benim dikkatimi çeken bu güncellemeye önem vermeleri artık.
Evet.
Hani Android N alacak olması da bence önemli. Evet. Sonuçta firmaların bunu ciddiye aldığını görüyoruz. Demek ki kullanıcılardan bir talep geliyor. Özellikle böyle Turkcell gibi yani çoğunluğa satan bir firmanın, tabii, bunu duyurması bence önemli.
Ya herhalde işte artık insanlar tabii Android güncellemesi falan bunu öğrendiler. İstiyorlar. Dolayısıyla bu bir pazarlama kozu olarak firmaların eline geçti. İyi bir şey tabii. Yani bu güncellemelerin artık bir düzene girmesi. Ya en azından şimdi şöyle, hani satılacak kişi diyor ki ya basından okuyor sonbaharda yeni Android çıkacak. Ben şimdi bunu Mayıs ayında, Haziran ayında alayım mı, almayayım mı? Ha, orada adama tutup da bak sonbaharda çıkacak güncellemeyi alacaksın diye bir garanti vermek satışı da kolaylaştırır. Tüketicinin karar vermesini de kolaylaştırır. Hı hı. İyi bir şey. Burada biraz tableti ben daha çok merak ettim ama tablet konusunda da çok bilgi verilmemiş. Biraz daha geride kalmış o.
Yani büyük değil. 8 inç bir tablet. Evet, yani evet, tek elde kullanabileceğim bir büyüklüğü tercih etmişler.
Yine Android 5.1'li.
Satışı da muhtemelen telefona göre düşük kalacaktır. Hani genelde biliyorsun tabletler çok fazla.
Şimdi tabii 8 inç tablet, ceplerde 5 inç üzeri telefonlar.
Evet.
Tabletler zaten eski heyecanı yaratmıyor. Şimdi telefonda bile her taraftan tablet satılıyordu. Şimdi herkes bir tablet aldı. Kimisi çalışma yaşamının, hani günlük yaşamının parçası haline getirdi. Kimisi kaldırdı, tozlu raflara koydu.
Evet.
Eskisi kadar bir tablet pazarı olduğunu zannetmiyorum. Üreticilerin de ilgisi, hevesi düştü. Bir iPad devam ediyor düzenli.
Evet, ama onun da satışları düşüyor.
Tabii.
Bu arada hani T60'ı, T50'yi falan incelemiştik. Bu da herhalde elimize gelir.
Geçer.
Ayrıntılı
geçer
bir şekilde önümüzdeki değerlendirmesini yaparız.
Önümüzdeki mutlaka elimize ulaşacaktır.
Evet. Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir haber var. E-postalarla ilgili.
Evet, bu önemli emsal oluşturacak.
Benzer bir şeyleri geçenlerde de konuşmuştuk.
Evet, evet.
Wi-Fi bağlantısını dinleme. Şirketler, çalıştığınız şirket bağlandığınız kablosuz ağı dinleyip sizin için gerekli yaptırımlar veya işte oradaki bilgileri dinleyebiliyor demiştik.
Evet, evet.
Hani böyle bir yasal yetkileri var. Evet. Bir benzerini e-postalar için Anayasa Mahkemesi'nden sanırım böyle bir emsal oluşturabilecek bir karar çıkmış.
Valla biraz tartışmalı yönleri var kararın.
Ya çünkü şunu söyleyeyim önce, pardon. E-posta derken firmanın sana verdiği e-posta. Senin
tabii
kişisel
işte,
e-postandan
hani,
bahsetmiyoruz.
Işte Levent Anonim şirketinde çalışıyorsan orada çalışan kişi olarak sana verilen, hı hı, e-posta. Ya yani özetle şu, Anayasa Mahkemesi diyor ki bu e-posta firmanın sana verdiği e-posta adresi, kutusu tamamıyla iş için kullanılacaktır. Firma bunun üzerinde her türlü işlem yapabilir. Hı-hı. Yani o kutuyu açabilir, bakabilir.
Evet.
Sen o adresi kullanarak arkadaşlarınla işte kedili foto, video alışverişi yapıyorsan firma çok kızabilir bu işe.
Hı-hı.
Hatta hani onu delil göstererek, tabii kedili video olmaz belki ama işte o senin o adresten yaptığın kakara kikiri kişisel yazışmaları, hı hı, göstererek seni işinden edebilir.
Yani şöyle işte mesai saatlerinde çalışmıyor değil,
evet,
mi? Bunlarla,
evet,
zaman
bunlarla
harcıyor gibi.
Firmanın mesela kaynaklarını da kullanıyor.
Tabii.
Böyle şeylere diye. Hani dolayısıyla bu tür mail adresleri kullanan arkadaşlar dikkatli olsun. Tartışmalı tarafını da birazdan konuşacağız ama böyle bir karar verilmiş. Hı hı. Bu e-mail adresi firmanındır. Efendisi firmadır. Her türlü üzerinde işlemi yapma yetkisi firmadadır diye. Aha. Ama mesela bizim linklediğimiz işte gazeteci dostumuz Serhat Ayan şöyle sorular getirmiş. Ya günümüzde diyor sen diyor e-mail adresini icabında telefonunda da hani hesabını bağlamak için kullanıyorsun. Ne diyorsun?
Doğru.
Bu iş bu kadar hani günümüzde bu e-mail adresi iş e-mailidir, bu kişisel e-maildir. Beton duvarla ayırmak pek diyor kolay değil. Hı hı. İşte o kedi videosu o iş e-mail adresinden de gidiverir.
Yanlış
paylaşırken ha olursa. E-mail hesabı seçerken yanlış dokunuverirsin, gidiverir.
Doğru.
Dolayısıyla diyor hani bu kadar böyle keskin bıçak gibi kesmek çok firmalara hani bunu delil göstererek adamı işten atmak falan gibi haklar vermek ne kadar doğru diye tartışmış. Tartışmayı açmış. Hı hı. Evet doğru. Doğru hani gerçekten de bir tıklamayla şey olabiliyor.
Yanlış yerden gönderirsen.
Tabii.
Yani en azından hani orada Serhat'ın söylediği bazı şeylere ben katılmıyorum. Hani firma sana e-posta temin ediyor ama hani sen de kendin özel bir e-postayı almak artık çok kolay. Yani ücretsiz.
Evet.
Mümkünse birazcık bunun kullanırken ayırdığına varabilmen lazım. Yanlışlıkla yapabilirsin doğru. Ama hani firma da eğer senden memnunsa falan hemen ha buldum diye buradan tutup da seni evet. kovmayacaktır herhalde. Bu fırsatı öyle. Var. Yani çalışan olarak senin dikkat etmen lazım. Mümkün olduğunca bu şartları vermemen lazım. Mesela sabah işe geç de kalsan yanlışlıkla kalabilirsin değil mi? Hani bazen oluyor.
Tabii ki canım.
Yani firma bantlar. Onu da hani delil olarak göstermeye kalkacaktır.
Evet.
Şeyi yanlış anlamayalım. Hani bundan dolayı hemen seni işten attılar ve haklılar diye bir şey yok.
Ama
sen
işte...
gene mahkemeye gidebilirsin. Bunlar delil olarak karşına çıkar evet.
evet.
Ama savunmanı verirsin yani hani ben yanlışlıkla attım falan gibi. Benim aslında özel hesabım evet. vardı. İkisi aynı telefonda falan. Eğer ikna edebilirsen hakimi.
Ya orada daha önemli bir detay şu. Hani birçok arkadaşa da bu konuda dikkatli olmasını öneririm. Şimdi firmalar size verdikleri o mail adresini okuyabiliyor. Hani
tabii.
isterse. O çünkü admin, siz mail server'ın admini değilsiniz. Size bir kullanıcı açılıyor orada.
Tabii.
Sizin üzerinizde yetkisi olan yöneticiler var. Eğer isterlerse, mesela ben şöyle bir durum yaşadım. Bir öyle bir kurumsal bir adresim vardı. Bir iş yaptığım bir dönem, bir iş dolayısıyla. Meğer o adrese gelen bütün postaları kendilerine de işverenlerim kendilerine de yönlendiriyormuş.
Hı hı.
Benim bütün yazışmam onlara da gidiyormuş. Ben de zaten hani zaten yıllardan beri kişisel adreslerimi kullandığım için, iş içinde onları kullandığım için ben o adreste bir hakikaten hani firmanın bir iki yazışmasını yapmıştım. Bir özel bir şeyim gitmedi ama sonra fark ettiğimde tabii deli gibi rahatsız olmuştum bu olaydan. Ve şeyi anladım. Evet bunu hani bütün firmalar senin hakkındır değildir ayrı şey, ayrı bir tartışma ama hani bir sistem yöneticisinin gidilip de bir talep edilerek patron senin maillerini çok rahatlıkla kendi adresine yönlendirir. Fark etmezsin.
Tabii.
Sunucu bazında bunu yapar bir kural dediğimiz yönergeler var sunucuya girilen. Öyle bir şey yazar. Fark etmezsin de. O yüzden arkadaşlar hani iş e-mailini iş için kullanın.
Tabii. Hani, bir de hani şeyi de söyleyelim. Bu bizim Türkiye'ye özgü bir durum değil. Gene biz gündemlerde konuşmuştuk sanırım. Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi de benzer bir kararla reddetmişti. Hani firma sana bunu sağlıyorsa onun kontrolü veya işte mesajları okuma yetkisi vardır diye.
Evet.
Hani bu genel dünya çapında kabul gören bir şey. En iyi yapacağın şey özel işlerine özel e-postandan
evet.
göndermeye dikkat edeceksin.
Evet. Yani o firmanın verdiği posta kutusu özel hayat kabul evet. edilmiyor.
Ya işte
firmaya ait bir imkanı kullanıyorsun.
Tabii. Yani varsayalım. Bunu hani sadece e-posta bazında da konuşmayalım. İşte kullandığın firmada kullandığın Wi-Fi da geçerli. Telefon hattı da geçerli. Belki sana verdikleri bilgisayar içinde hani tabii. kişisel kullanmamak bilgisayarda daha zor. Hani resim koyarsın vesaire falan ama orada hani iş mesai saatleri içinde senin bunlarla haşır neşir olduğunu ispatlarsa adam oradan da başın yanabilir. Eğer seni işten çıkarmayı kafaya koyduysa.
Yani iletişimi takip edebilir. Yani bu şimdi yasal olarak da bu uygulamalar hani bazen resmi gayri resmi bazen işte tartışmalı şekilde yapılan şeyler ama
evet.
artık işte yasal da bir dayanak sağlandı firmalara. Tartışması ayrı.
Tabii.
Yani bunun doğrudur, değildir, öyledir, böyledir tartışması ayrı. Ama şu anda hani biz onu tartışmıyoruz. Biz diyoruz ki ya dikkatli olun, böyle kararlar alındı, yasal destekler sağlandı. Dikkatli olun yazışmalarınızda, kullanımlarınızda.
Devam edelim sıradaki haberle. Bu haftanın aslında önemli haberlerinden GTX 1080. İsmi ne olacak falan diye konuşuyorduk.
Biz geçen hafta kaydı yaparken tam o sırada bu tanıtım gerçekleşiyordu.
Evet. Zamanını yetiştirememiştik. Yani evet. Olacak diyorduk. İsmi ne olur falan
biz
diyorduk.
Biz sadece işte 1080 ve 1070 tek aldık. Hatta biz işte HBM2 bellek olur falan gibi tahminlerde bulunmuştuk. Tabii biz öyle tahminde bulunduğumuz için bizim
ters köşeye yatırmak adettendir.
Yatmamıza neden oldular. Şimdi iki tane Pascal mimarisini kullanan iki yeni ekran kartı. 1080 isminden de anlayacağınız üzere 980'in yerine geçen asıl çocuk. 2560 shader'ı var. Hani CUDA çekirdeği deniyor. Saat hızı müthiş yüksek. 1600 MHz grafik işlemcisi hızı görüyoruz ki bu hız normalde hani 1 GHz'in altında olurdu. Birazcık üzerinde olurdu. İşte 980'de 1100 MHz civarına çıktı. Hı hı. Ama 1600 MHz grafik işlemcisi
için 1,5 katına artmış.
Evet, ilk kez gördüğümüz müthiş bir hız. Bunun bir de turbosu var. 1700'e turboluyor. Hı hı.
Bir ama, de bu standart, bir de fabrikadan overclocklu çıkanlar falan oluyor. Evet, onlar biraz daha da arttıracaktır limiti.
Şimdi HBM falan yok. Fakat 1080'de GDDR5X diye Micron'un üretimi daha hızlı bir GDDR5 var. Hı hı. Dolayısıyla bir kere 8 GB iki kartta. Bellek hızında müthiş bir artış var. Hani HBM kullanmadan bellek hızını arttırmışlar.
Az değil yani. Evet. O da gene 1,5 katına falan çıkmış. Evet. Aktarımızı olarak. Evet.
Şimdi gayet iyi. Ha, bir kere tabii ki bu hız artışlarını falan sağlayan da AMD'nin geçen Aralık ayında bahsettiği ama henüz rafa koyamadığı ya da kart haline getirmediği Polaris mimarisinde 16 nanometre üretimden bahsetmişti. Evet, burada Nvidia 16 nanometre FinFET transistörleri kullanmış. Hı hı. GP104 kodlu müthiş bir grafik işlemcisi geliyor. Ve güç tüketimi de 980'e göre 15 watt falan artmış durumda. Hı hı. 1080'in.
Yani hızının bu kadar artmasına rağmen.
Evet, evet. Gücü müthiş artmış durumda. Hani işlem gücü, şöyle söyleyelim. Mesela ben şimdi Anantec çok güzel bir tablo hazırlamış. Oradan bakıyorum. Gigaflops olarak baktığım, teraflops olarak baktığımızda 980 5 teraflopken 9 teraflop. Neredeyse 2 katı.
Neredeyse.
Bu müthiş bir artış. Müthiş bir artış. Belleğin 8 GB standart gelmesi de yine depolamanın, yok belleğin 8 GB de standart gelmesi de olumlu bir şey.
Yani şey, yanlış olmaz değil mi? SLI'lı GTX 980'lerle yarışıyor neredeyse. Gibi.
Üstelik şeyi çekmiyorsun işte, SLI'de 2 kart, 2 kat enerji tüketimi. Onun o microstutter dediğimiz SLI teknolojisinin, çift grafik işlemcili teknolojilerin belası, küçük takılmalar falan filan yok. Tek işlemci. Bunu SLI yaparsın. Çok istiyorsan.
İstiyorsan, evet.
980'in çıkış fiyatından da biraz pahalı. $600. Nvidia'nın kendi belirttiği fiyat. Gayet güzel. Tabii ki $600 o kadar kolay erişilebilecek bir rakam değil. 980'e de nasıl kolay erişemedik? Ama 970 vardı.
Tercih ediliyordu.
Evet, genelde hani birazcık kemerleri sıkıp edip 970'e paramızı yetiriyorduk. Burada da 1070'i biz hedefleyeceğiz. 1070 tabii asıl büyük star 1080 olduğu için 1070'in değerleri falan çok net açıklanmış değil. Ama yani tabii ki 1080'in biraz kırpılmışı.
Gene şeyden gidersek, teraflop'lar o üzerinden gidersek 980'ler o da hızlı.
Hızlı. O da yani. Hızlı. Hele 970'ten çok çok daha hızlı olacağını tahmin edersin. Biz işte 1070 için bekleyeceğiz. Belli ki. Ben burada tabii şuna takıldım. Ben Nvidia'dan HBM2 bellekli bir şeyler bekliyordum. Burada da HBM'i göremedim. Nvidia'nın evet. Polaris'inde ilk duyurulanlarda, sergilenenlerde HBM yok. HBM'de bize bu High Bandwidth Memory, hiç ilk kez duyanlar için çok kısaca özetleyelim. HBM teknolojisinde grafik işlemcisiyle bellek yongaları minicik bir kibrit kutusu kadar bir devre kartı üzerine yan yana takılıyorlar. Dolayısıyla işlemci belleklere doğrudan her belleğe 24 bitlik bir kanaldan jet hızıyla erişiyor. Yani ışık hızıyla erişiyor direkt yanı başında. Bellek iletişimini müthiş hızlandıran bir teknoloji. Fakat galiba bize söylenmeyen HBM'de bir sıkıntı var.
Evet. Çünkü, ya üretimle ilgili evet, ya başka bir sınırlama.
Kağıt üzerinde inanılmaz bir şey. Yani şimdi diyoruz ya işte ne bu 200 bellek arayı birimi 256 bit. Ya 4096 bit HBM'de yani bellek arayı birimi. Fakat AMD bunun öncülüğünü yaptı. Nvidia da kullanacak dendi. Hatta Nvidia direkt ikinci versiyonunu kullanacak dendi. AMD kendisi doğru düzgün kullanmıyor. Hı. Nvidia bu seride pas geçti. Bize söylenmeyen bir herhalde teknik bir sıkıntı var. Şimdi AMD Fury-X'de falan HBM'i kullanıyor ama orada da şu beni şaşırtmıştı. Ya da işte Fury Nano'da falan. Orada da şu beni şaşırtmıştı. Ya uygulamada kağıt üzerinde müthiş bir şey. Uygulamada performans işte GDDR5 performansı aldığımız performans. Şimdi ya bir teknik sıkıntı var ya atılan taş ürkütülen kuşa değmiyor. Hı hı. Çünkü ben Raja Kuduri'ye sorduğumda bu HBM konusunu şey demişti. Test edilmesinde aşırı bir maliyet var. Hani yapılan ürünlerin. O yüzden ilk aşamada kullanılmıyor demişti bana. Bilemiyorum. Ama HBM'de bir söylenmeyen bir şey var. Evet. Belli.
Şimdi AMD'nin cevabı bekleniyor merakla. Değil mi?
Şimdi AMD'de özel bir durum var. Şimdi Nvidia hem Pascal grafik işlemcisini, grafik mimarisini duyurdu. Hem de bunu kullanan kartları duyurdu. AMD Aralık ayında sadece işlemcileri duyurdu. İşlemci mimarisi, hatta işlemcileri bile değil, işlemci mimarisini duyurdu. Hı. Hani o işlemcinin işte kodu ne olacak, hızı ne olacak hiçbir şey söylemedi AMD. Şimdi AMD'nin artık o Polaris ailesi işlemcileri kullanan kartları bir şekilde duyurması gerekiyor ki Haziran ayı, bir sonraki ay Haziran ayında Computex fuarında bu kartlar üreticilerden işte kutulara konmuş şekilde raflara dizilecek. Sıra AMD'de, biraz da acele etmeleri lazım.
Bu arada Nvidia hani 1080 tabii asıl ilgi odağı oldu ama bazı yeni teknolojiler de duyurdu. Simultaneous Multi Projection evet, diye. Özellikle bu çok monitörlü sistemlerde ve VR'da geleceğin trendi olan o sanal gerçeklik gözlüklerinde evet, görselliği iyileştiren, senin bakış açını genişleten, bunu anlatması biraz zor. O demosunu izlesinler.
Evet, evet.
Çok net bir şekilde anlaşılıyor orada.
Şu özellikle benim çok ilgimi çekti. Nvidia diyor ki, şimdi mesela bazı fuarlar evinde öyle bir kurulum yapacak şanslı arkadaş çok az da fuarlarda falan görürler. Mesela otomobil yarışı oyunlarında ne yapar kimi firma? Bir tane monitörü önüne koyar, işte önüne bir direksiyon falan koyar. Ya da hatta otomobil getirir, onun önüne bir monitör koyar. Yanlara da sağa sola birer monitör koyar. İşte sanal simülatör. Sanal demeyeyim de işte ucuz işi, ucuz simülatör. Ekonomik simülatör. Şimdi Nvidia diyor ki, o sistemde diyor, aslında o 3 monitörün görüntüsü tek görüntü. Ben aslında hani 1024'e 1000 piksel diyelim o monitörler. Hani 3 tane 1024'de 1000 tek bir görüntü render ediyorum. Onlar öyle. Sen monitörleri fiziksel olarak öyle koyunca öyle gözüküyor. Ama diyor gerçek olarak hani sağdaki monitör senin kafayı sağa çevirince göreceğin görüntü değil.
Değil.
Sanal bir ortam.
Çünkü aslında düz bir şeymiş gibi. Sen monitörde evet, hafif evet, eğim evet, yaptığın zaman
sen kendin
açı
yana
değişiyor.
Koyuyorsun. Evet. Ya işte görüntüyü de birazcık işte o Field of View'da oynayıp falan kandırırsan bir o hissi elde ediyorsun.
Ya da şeymiş, eskiden farklı farklı her ekran kartı kullanarak
başka ekran kartı
tabii, kullanarak her monitöre farklı görüntüyü tabii gönderebiliyormuşsun da şimdi bunu onu çözen işte o i̇şte simultaneous multi projection dedikleri.
Gerçek olarak sağ görüntü, sol görüntü ben bir kartta bir geçişte hepsini oluşturacağım diyor. Hı-hı. Eğer böyle bir şey kullanıyorsan. Bu arada bu söylediğimin mesela bir istisnası Flight Simulator'dır. Onda 11 monitörü falan kurup da her birine farklı görüntü verebilirsin ama o penceredir aslında her bir görüntüye verdiğin. O yüzden özel bir durum olduğundan hani belirtmiş olalım onun da istisnası diye. Bu konuyu ilgilendirmiyor yani. Ya bu tabii ki işte gelişmeler var. Çoklu monitör konusunda, VR konusunda. Zaten aşırı işlem gücü yine doğrudan VR ve 4K'ya
doğru
sesleniyor. Sevindirici şeyler. Özellikle 1070'i merakla bekleyeceğim.
Nvidia tarafında işler olumlu görünüyor.
Evet. Nvidia zaten hep öyledir. Pek krize girmez.
Evet.
Ya da girse de hani krizden çıkar. Şimdi AMD'de de ilginç olan şey şu. AMD doğrudan bu Nvidia'nın 1070-1080'ine bir cevap açıklamadı. Fakat finans uzmanlarıyla, finans çevreleriyle yaptıkları bir görüşmede önümüzdeki yıl, yani işte 2016'nın ilerleyen bölümlerinde en az %15 bir gelir artışı beklediklerini, bu artışın da yapmış oldukları yeni 3
anlaşmadan
kaynaklandığını söylüyor. Şimdi bak, parçalar birleşiyor. Geçen hafta şu Xbox One, yeni Xbox One falan konusunda bazı iddialar vardı. Diyordu ki AMD imza attı. Hani bunlar şey, bu yeni Xbox'ın işlemcilerini sağlamak için AMD'yi el sıkıştı ve AMD para kazanacak bu işten diyordu bazı çevreler. Bu hafta şimdi AMD'nin kendi ağzından gelen açıklama,
kendi yatırımcılarına hani resmi toplantısında yaptığı açıklama
bu. Diyor ki yani biz ne imza attık söylemiyor ama biz diyor 3 tane sistem on a chip, yani grafik işlemcisi değil, tek işlemcide CPU, GPU, bellek, işte komple bilgisayar, konsollara güç veren yongalar. Ben diyor 3 tane böyle ürün için el sıkıştım. Çok da güzel diyor, para kazanacağım bunlardan.
Evet.
Dediği para milyar dolar düzeyinde.
Tabii.
Ve önümüzdeki yıllar boyunca diyor bu sürecek. Bunların diyor şeyini, bir tanesini bu 2016'da ben üretmeye başlıyorum. Öbür ikisini de 2017'de üreteceğim diyor. Vallahi bunlar hakikaten hani bu yeni Xbox, yeni PlayStation söylentilerine oturuyor.
Evet. Sağlam dayanaklı oluşturuyor bir yandan.
Evet. Ama hala bir yandan da tabii ki resmi bir açıklama yok.
Şey de var. Hep bak yeni Xbox falan diyoruz da Nintendo'nun da bir yeni versiyonu var. O da bununla bağlantılı olabilir.
Tabii ki. Ya bekleme çok şey değil. Beklemek çok uzun süre değil. Çünkü şimdi Haziran ayında Microsoft'un bir E3'te Xbox etkinliği olacak. Orada şey kopacak, hani bir şeyler olacak. Dananın kuyruğu orada kopacak. Yeni bir Xbox var mı? Yeni bir Xbox One mı? Yeni bir Xbox, yepyeni bir Xbox mı? Nedir? Göreceğiz. Bir ay kaldı.
Sonuçta Microsoft'un aslında bu konuda aç olması gereken taraf değil mi?
Tabii ki.
Yani biraz geride kaldığı için yarışta.
Şimdi tabii Sony PlayStation ile oldukça rahattı. Onun rahatını Xbox bozmadı. 4K ve VR bozdu.
Evet.
Microsoft zaten hani mutlu değildi çünkü geride kalmıştı PlayStation'a göre. Bir çıkış arıyordu. Bakalım.
Ha, vallahi ama kullanıcılar mutsuz olacak.
Ben de Xbox One satın almış birisi olarak ben aldıktan bir ay sonra yenisi çıkarsa artık bayağı renkli sözler kendi kendime söyleyeceğim kesin. Ama bir yandan da böyle. Böyle gidiyor bu işler.
Evet. Bakalım takip edeceğiz.
Ama tabii şu var. Çok kullanıcılar tarafında güven sarsılması olur.
Tabii.
Çünkü bu konsollar 10 yıl kullanırsınız diye satılıyor. Bir önceki nesil Xbox 360, PlayStation 3 gerçekten aşağı yukarı 10 yıl gitti. Kullandırdı aynı konsolu. 2006'da aldığın Xbox 360'ı hala oynuyorsun.
Ya orada aslında şöyle bir durum yok mu sence? Şimdi teknoloji gitgide hızlanarak ilerliyor.
Evet.
Hani o 10 yılları yakalamak bence
zorlaşacak.
Zorlaşacak. Bu şeylerde de öyle. Şu yeni çıkması söylenti halinde olan konsollar için de bence gene
evet.
3-5 yıl dayanırlarsa iyi gibi geliyor bana.
Ya
çünkü
işte,
teknoloji çok hızlı ilerliyor.
Evet,
i̇şte 4K
evet.
Şimdiden 8K'lardan bahsediliyor.
Evet.
İşte VR'lar belki onların yeni versiyonları çıkacak. Daha yüksek çözünürlüklü falan.
Ya bu şimdi Xbox One ve PlayStation 4'ün tam şeyi yapılmadı daha. Hani suyu çıkartılmadı
tabii.
Geliştiriciler tarafından. Bütün kapasitesi kullanılmadı ama 4K ve VR otomatik olarak bu konsolların gücünü aştığı için hani süper optimizasyon yaptım, deli gibi elle kod yazdım falan para etmiyor. Çünkü rakamlar konuşuyor artık. Senin o piksel sayısını doldurabilmen mümkün değil.
Değil.
Elindeki güçle. O yüzden işte bu konsolların keyfini 4K işi bozdu, VR işi bozdu. Bakalım yeni bir şey artık çıkacak mı, ne olacak, insanların tepkisi ne olacak. Bir yandan da konsol üreticileri bunu ilk kez yapmıyor. İlk kez bu kadar yeni hemen konsol çıkartmaları gerekiyor da hani konsol işinde uzmanlar ve her zaman yeni konsolda heyecan yaratmayı başardılar şimdiye kadar. Yine kim bilir çantalarında neler var hazırladıkları.
Bakacağız.
Evet.
Sıradaki habere geçelim. WD'den bir haber var. Ya da artık Western Digital mi desek, firma çünkü.
Ana firma Western
Ana firma,
Digital.
SanDisk'i satın aldı ve bu onaylandı.
Evet. Çünkü hani bu kadar büyük firmaların öyle birleşmesi falan biliyorsun hani tamam sattım hadi bitti olmuyor.
Tabii sonra üst kurullara gidiyor bir şeyler oluyor. Devlet bir kontrol
Rakip
ediyor falan.
Rakip itiraz edebiliyor icabında falan. Küresel firmalar çünkü dinamikleri bambaşka. Bu satın almada da işte gerekli bütün süreçler sağlanmış. Onaylar alınmış. Artık SanDisk bir Western Digital firması olacak.
Ama 19 yani, milyar dolarlık bir şey. Gerçi son anda bir geri çekilen olmuş. 16 milyar dolara düşmüş ama gene acayip bir rakamdan bahsediyoruz sonuçta.
Evet. Bu şey değil tabii. Hani SanDisk olarak devam edecek.
Evet.
Benim bildiğim kadarıyla. Çünkü büyük bir marka. Tanınmışlığı olan bir marka.
Tabii.
Ya işte zaten bilenler biliyor. Western Digital bir üst firma. Onun altında alt firmalar var. Mesela bizim çarşıya çıkıp satın aldığımız diskler Western Digital marka değil.
Hı hı.
WD onlar. Bir Western Digital'in alt firması.
Evet.
Onun gibi bir de SanDisk olacak
artık
herhalde.
SanDisk olacak. Yani bizim hayatımızda çok değişen bir şey olmayacak
evet,
aslında.
Biz yine çarşıdan SanDisk alacağız. Western Digital, WD alacağız.
Evet. Gene haftanın çok konuşulan haberlerinden biri. Instagram'da önemli bir değişiklik oldu.
Başta logo.
Logoyu değiştirdiler.
Simge.
Ve kıyamet koptu.
Tabii
ne
ki
diyorsun sen yeni logo?
Ya şimdi bu gradyen falan eski logoda şey kötüydü. Fotoğraf Polaroid fotoğraf makinesi vardı. Şimdi yani logo biraz stilize olur.
Evet.
Minimalistik bir şey olur. Bir iki çizgiyle anlatır o fotoğraf
ya,
makinesini.
O dediğin doğru ama bak o logonun çıktığı zamanlardaki trend
estetik
senin
öyleydi.
Gibi, o skeuomorfizm gibi bir ismi var onun.
Evet.
O zamanki mesela iOS uygulamalarında da düşün. Book, iBook muydu uygulaması? Bildiğin şey rafı gibi. Kütüphane rafı gibi.
Evet.
Kitaplar orada dizili duruyor. Yani bunlardan artık uzaklaşıyoruz. Çünkü tasarım trendi değişti.
Ama şimdi bu gradyen de pek güncel tasarım trendi olduğunu sanmıyorum. Artık tek renk tasarım hani
biraz
materyal design falan biliyorsun.
Evet.
Şimdi ha, artı fotoğraf makinesi simgesi bugün,
çamaşır makinesi
evet,
diyenler oldu.
Bir arkadaş demiş ki ya çamaşır makinesi var.
Doğru öyle andırıyor.
Tabii sırf bu değil. Hani birazcık uygulamaya da web sitesine de dokunulmuş. Şey olmuş.
Uygulamada mesela daha siyah beyaz tonlara geçmişler. Ki
evet.
Hani tasarımcısının söylediği fotoğraflar ön plana çıksın istiyoruz biz diyor.
Evet,
bizim
evet.
uygulamadan ziyade
evet.
renk oradan gelsin.
Ya şeyini etkilemez tabii. Bu tür uygulamalar kitlesiyle yaşıyor.
Tabii.
Logosu çirkin olmuş, makine olmuş falan.
Çok büyük tepkiler geliyor genelde. Sonra tabii alışılıyor.
Alışılacak ve tabii ki kullanılmaya devam edecek.
Evet. Videolar yoktu biliyorsun. Video özelliği eklendiğinde de bir itirazlar olmuştu. Evet. Instagram bitmiştir falan diye.
Normal ya.
Bitmediğini görüyoruz normal, yani. Normal. Gittikçe kullanıcı diyor. Temelini arttırarak devam ediyor. WhatsApp'tan da bir haber var. Gene hayatımızın bayağı ortasında olan bir uygulama. Mac ve Windows uygulaması onlar da duyurdular.
Evet. Bu söylentisi falan vardı. Zaten WhatsApp web'le bir masa üstüne adım atmışlardı. Hı-hı. Şimdi hani uygulama halinde
ama
artık.
Ama aslında gene WhatsApp web'in aynısını paketlemişler. Evet. Masa üstüne uygulama olarak getirmişler. Evet. Benim Windows'ta kurdum baktım hiçbir farkı yok.
Evet.
Windows uygulaması olduğu için şey diyorlar sadece sistemin bildirimlerine erişilebiliyor falan diyorlar. Mac'ler için de aynı şey geçerli. Çok da kullanmadım açıkçası. Ben WhatsApp web sekmede durmasını daha çok seviyorum.
Valla WhatsApp hayatımıza bayağı her kanaldan giriyor. Vazgeçilmez olmaya başlıyor. Ben çok yararlı olduğu şeylerini gördüm. Çünkü mesela yani MMS eskiden beri var ama kimsenin kullandığı yoktu. Burada mesela şimdi şey falan yaşıyorsun bazen. İşte telefonda işte bilmem ne banyoda bir şey oldu filancı oldu ustayla konuşuyorsun ya. Bazen hani çok yaygın değil ama usta şey diyor, abi çek fotoğrafını yolla diyor. Süper bir şey.
Süper evet.
Hani süper bir şey. Bir anda şey diyorsun ya işte modern yaşam böyle olmalı diyorsun.
Yani aynı şey mesela bir örneği eczacına okuyamıyorsun doktorun yazdığını ya sen. Çek fotoğrafı gönder adam okusun.
Evet.
Veya
çünkü öyle bir teknoloji bir şey yok soracaksın. Çünkü. Onu çözebilen.
Bazen cevap verdiği oluyor yoğunluktan. Evet. Hani eğer özel doktorsa falan filan.
Ya bunlar aslında küçük şeyler ama işte yaygınlaşması.
Tabii.
Hani ustanın artık sana abi çek fotoğrafını gönder ona göre bir fiyat vereyim demesi görmediğimiz şeylerdi. Süper.
Süper kesinlikle. Bu gelişme ama dediğim gibi hani zaten olanı biraz paketlemişler. Çok öyle büyük bir şey değil.
Evet, evet. Yine şey istiyor. Telefonundan
tabii.
QR kodu, scan et falan istiyor yani.
Tabii. İllaki yani, telefon işin gene merkezinde. Onu hiçbir zaman bozmadılar.
Evet. Onun en büyük hayal kırıklıklarından biridir. İnsanlar mesela hep şey düşünürler. Tabletime, Wi-Fi ile bağlanan tabletime WhatsApp kuracağım, arkadaşlarımla yazışacağım. Hayır.
Messenger'da oluyor ama WhatsApp'ta olmuyor.
Olmuyor. İllaki bir telefon numarası, bir sim kartlı bir cihaz istiyor mesela.
Evet, evet.
O kadar çok hayal kırıklığıdır ki.
ben de yaşadığım oldu kendi tabletimde.
Evet.
İlla telefona dönmek istemiyorsun. O büyük ekrandan da yazabilmek istiyorsun. Gene tarayıcı penceresinden hallediliyor ama.
Bir de beni şu deli ediyor. QR kod işte böyle işler için kullanılıyor falan filan da. Şu telefonların içinde default... Evet. QR kod okuma özelliği yok ya ben bunu anlayamıyorum.
Hani, kesinlikle bu konuda haklısın.
Nasıl bir şey? Tamam 1000 tane uygulama var yüklüyorsun işini görüyorsun da ya bu artık işletim sisteminin
İçinde
parçası
olsun.
Olması lazım.
Değil mi?
Neyse.
Windows 10'a biliyorsun büyük bir güncelleme gelecek yaz aylarında.
Yaz aylarında.
Bir yılın anısına hatta
herhalde
işte.
Temmuz
herhalde evet.
Diyebiliriz.
Orada Wi-Fi Sense özelliği olmayacak artık diyorlar.
Zaten insanları huzursuz eden bir özellikti. Benim de şahsen kapattığım olarak? Bir şey. Çünkü şeye yarıyordu. Sen şimdi mesela TeknoSeyir'in buraya bir misafir geldi. TeknoSeyir'in ağ şifresini verdik. Wi-Fi'ye bağlandı. TeknoSeyir'in o ağının adını ve şifresini buluta kaydediyordu. Ama şöyle sırf kendi kullanımının için değil. Bir seçenek var. Default olarak onaylı geliyor. Senin arkadaşlarına da paylaşıyor bu şifreyi. Evet. Ve senin arkadaşın
Facebook ve Skype arkadaşları galiba değil mi?
İki gün sonra senin arkadaşın geldiğinde TeknoSeyir'in ağına hiç sormadan etmeden bağlanıveriyor.
Evet.
Ama bu ben bunu asla istemem. Hani niye böyle olsun? Bunun önce işte varsayılan olarak onaylı olması değişti falan filan. En sonunda da hani bizim gibi adamlar da yayın yaparken işte bunu kapatın falan dediler. En sonunda da Microsoft hiç kullanılmıyor iddiasıyla bu özelliği kaldırıyor.
Kullanılmadığından değil bence çünkü burada hakikaten sıkıntılı bir durum var.
Şeyde kalacakmış ama Senin, yani benim 5 tane bilgisayarım varsa, hep aynı Microsoft account'uyla kurduysam bu bilgisayarları, tamam bana paylaşacak.
O normal. Evet. O, ona tamam. Benim kendi hesabım çünkü hakikaten bazen dizüstü bilgisayarımı alıyorum, eve gidiyorum. Tabii. O da otomatik bağlansın. Evet.
Senin kendi cihazlarında paylaşacak login bilgisini.
Arkadaşlarımı karıştırmasın.
Arkadaşlarına gerek de yok zaten. O bence saçma bir özellikti. Wi-Fi sense veda ediyoruz. İyi, güncellemeyle.
Windows 10 Mobile'da bir uygulama daha yine bu hafta veda edenler arasında.
FM radyo gitti. Ya bu artık bir şakaya, bir komedi filmine dönüştü. Yani elimdeki telefonum her hafta bir özelliği eksilir, kayboluyor. Telefon eriyerek yok oluyor. Bu nedir ya? Hear gitti, Mix Radio gitti, sağlık gitti. İşte sonra farklı bir şekilde bir alternatifi geldi ama işte gitti. Şimdi de FM radyo... Hayır, şunu anlayamıyorum. Ya FM radyo uygulamasını niye kaldırıyorsun?
Niye kaldırıyorsun?
Ya? Bunun ne mantığı var? Ha tamam, şey de şu. Başka hani geliştiricilerin uygulamaları var, yüklerseniz kullanırsınız. Ne güzel be.
Ama yani hani olanı kaldırma, yenilerine koyma belki hani istersen.
Ya şey yapmıyor tabii, şimdi senin telefonundan söküp almıyor ama şey yapmayacak, güncellemeyle gelmeyecek içinde. İşletim sisteminden bu kalkıyor. Desteği kalkmıyor. Başka dediğim gibi hani radyo programı yazmış bir adamın programı çalışacak senin telefonunda radyo varsa. Ama işletim sistemini hani hiçbir uygulama yüklemezsen radyo dinleyemeyeceksin. Ya bu nasıl bir kafa, ben anlamıyorum. Evet. Her platform üreticisi platformunu geliştirmeye, yeni özellikler katmaya çalışır. Adamlar habire bir şeyler çıkartıyor içinden. Nasıl yani, ben tamam bir yandan hani FM radyo çok kişiyi ilgilendiriyor mu? Türkiye'de ilgilendiriyor, insanlar istiyor. Radyosuz telefon desem bir sürü kişinin suratı asılır. Bu ne oldu işte? Radyosuz telefon oldu Windows Phone'lar. Şimdi rakip firma olsam rahatlıkla şey derim, onların telefonunda radyo bile yok derim. Haksız da değilim. Ne biçim iş bilmiyorum, ya anlamadım yani.
En azından
yani.
Hani hadi kaldırıyorsun bunları, tek tek yaptıkça sürekli gündeme geliyorsun.
Evet, her hafta topluca bir şey gidiyor.
Topluca yap şunların 5'ini birden kaldır. Ama tabii organize olamıyorlar herhalde.
Ya tabii hani Microsoft tarafından baksan hepsinin farklı şeyi var. Şimdi Mix Radio artık farklı bir firma. Yani Microsoft'un çok elinde. Microsoft öyle diyebilir. Hear dediğin satıldı aynı şekilde falan. Ama işte bu ortamda Windows Phone'u satmayı nasıl hayal ediyor, nasıl düşünüyor Microsoft? Ben onu anlamıyorum ve merak ediyorum.
Bir de geçen hafta konuşmuştuk. Peşini bırakmadık. Üreteceğiz demeye de devam ediyorlar bir yandan.
Evet, evet. Mesela şimdi benim elimde 950 var. İnceleme için hazırlıyorum incelemesini. Ama hani bu ortamda bu konuları merak eden, takip eden bir arkadaş Windows Phone'u nasıl ikna olur da satın alır?
Evet.
Her hafta, bu hafta acaba neresi eksilecek telefonumun? En sonunda hani ekrandan rengi falan kaldırsınlar, şey olsun. Bizim arkadaşların dediği gibi Nokia 33 ona dönüşsün telefon. Öyle gitsin. Benim 6150 idi telefonum. İlk telefonum Nokia. İşte bu da yavaş yavaş ona dönüşüyor. 20 yılda başladığımız noktaya geldik.
Neyse, devam edelim biz.
Tamam.
Opera'da yine bir gelişme var. Geçenlerde biliyorsun bir VPN
browser'a eklediler.
Duyurmuştu ücretsiz. Evet. Bunun şimdi iOS uygulaması olarak telefonlara da eklemişler.
Evet.
Opera destekli VPN kullanmak isteyenler telefonlarına bunu indirip kullanabilecekler.
Evet. VPN'i şey yapmadan, hani öyle VPN hesabı falan gerekmeden Opera kolay kullanılır hale getiriyor.
Evet.
Browser'ın içine ekliyor falan.
Yani Opera kendine bir çıkış yolu arıyor.
Evet.
VPN'i de herhalde bu alanda stratejik olarak gördüler ki
herhalde.
Bir şekilde entegre ediyorlar her yere.
Çünkü hani biraz da şey zor. Rekabet, bu ortamda rekabet etmesi zor. Eskiden hani Opera'nın daha böyle satacağı şeyler vardı. Küçüklüğü, hızı, o bir hani proxy server kullanması, o sayede sayfaları hafifletmesi falan. Ama bunların kimisi başka platformlara da geldi. Ya da kimisi önemini kaybetti. Opera'ya daha böyle bir şeyler lazım rekabeti sürdürebilmesi için. Bu bir çıkış. VPN bir hakikaten bir kanal onlar için.
Periskop'tan da bir haber var. Geçen hafta konuşmuştuk. İsteyenler yayınları kalıcı olarak kaydedebilecek demiştik ama bu hafta farklı bir haber geldi. Varsayılan olarak bütün yayınlar kalıcı bir şekilde depolanacak. Evet,
aranabilecek.
Arama özelliği de gelmiş, evet. İstediğin yayını arayıp ulaşman kolaylaşacak.
Yani artık canlı yayınlıyorum, kaydolmuyor, hani suya yazılan yazı gibi uçup gidiyor değil.
Değil. Muhtemelen bir ayarı vardır. Seçip kaydolmasın diyebiliyorsundur.
Onu... Varsayılanı dursun şeklinde.
Evet, varsayılanı sabit olarak kalsın şeklinde.
Periskop'la uğraşan arkadaşların bilgisine.
Ben medyada falan bu aralar bakıyorum. Baya baya Periskop yayını yapan gazeteciler falan
tabii,
var.
Tabii.
Yani orası bir mecra haline gelmeye başladı.
Evet. İlk başta her şeyde olduğu gibi bir böyle bir heyecan, bir hemen suyunu çıkartanlar 5 dakikada falan. Hı-hı. Ama sonra su akıp yolunu buluyor işte.
Gene onlar da var canım. Yani sonuçta yayın yapma özgürlüğü olunca insanın elinde envai çeşit saçmasından işte mantıklısına bir sürü yayında oluyor.
Evet.
Spotify'dan bir haber var. O da biliyorsun gelirini arttırmak için çeşitli yollar arıyor.
Evet.
Bunlardan biri de kendilerine özel dizi çektireceklermiş. Önümüzdeki yıl için böyle bir plan.
Onu girişenler başarılı oldu bir oranda.
Netflix zaten biliyorsun hani en bilineni. Evet. Hulu falan da var ama hani bizim buralarda konuşulan ve beğenilen dizileri de var.
Amazon o işi yaptı.
Amazon'da evet.
Başarılı oldu diyebiliriz. Belli bir ilgi gördü.
Ya Spotify ama müzik servisi ya. Yani artık demek ki onlar da ister istemez video işine giriyorlar. Evet. Çünkü tek başına müzik şeyi kesmiyor demek ki, kaldırmıyor.
Şimdi şu var. Görsel bir şeyler istiyor insanlar. Hani şimdi ben dedim ya mesela benim işte çocuklar için klipsiz müzik yok. Hani bunu şey yapmıyor, bunu anlayamıyor bizimkiler. Evde müzik çal, radyodan müzik çaldığın zaman televizyonun önünde bekliyorlar. Görüntünün gelmesini bekliyorlar. Çünkü onlar her zaman müziği görüntüsüyle birlikte olan bir şey olarak gördüler. Demek ki şeyi de görmüşsündür bugün bizim gibi adamlar müziği işte telefondan, Walkman'dan kulaklığını takar, trende, otobüste gider. Ama bir sürü genç video izleyerek gidiyor, klipleri izleyerek gidiyor trende, otobüste artık.
Evet.
Demek ki görsel olmadan biz sırf sesle, hani şimdi bunu podcast'te konuşmak biraz garip oluyor ama tek işimiz bu
ama
değil tabii ki.
Ama bizim de görsellerimiz var canım.
Tek işimiz bu değil tabii ki. Görsel olmadan sırf sesle olmuyor demek ki artık.
Bu arada hani dizi dedim de ben, bunun içinde belgeseller falan da var. Hani serizin Türkçesi dizi diye çevirdim. Evet. Arda arda hani seri şeklinde belgesel vesaire de olacakmış. Müzikle ilişkili olacak diyorlar. Hmm. Bakalım nasıl bir şeyler çıkacak göreceğiz. 12 tane falan.
Belki müzik belgeseli yaparlar.
Belki. Ya bilmiyorum, belgesel falan ne kadar izlenir. Eğer sen para kazanmak istiyorsan şöyle tutan bir dizi yapman lazım.
Lafta en çok izlenen o, biliyorsun herkes.
Tabii lafta o.
Müzikte caz.
National Geographic para basıyor.
Televizyonda belgesel. Müzikte caz, lafta mikrofonu insanlara uzattın mı böyle.
Evet.
Ama bakıyorsun Serdar Ortaç birinci. Sonra.
Bu sanal gerçeklik konusunda bayağı hızlı giden bir firma var, Samsung. Bir duyuru yapmışlar. 1 milyon kişiye ulaştık diyorlar kullanıcı.
Evet. Gear VR'la. Doğrudur çünkü Samsung telefonu satıyor. Geri kalan donanım aslında hani Google'ın da kartondan verdiği falan donanımın daha bir ürün haline gelmiş.
Hatta işte bazı kampanyalarda yanında da veriyor.
Telefonun
bedava.
Yanında bedava veriyor. O yüzden tabii ki 1 milyona ulaşır. Ama tabii ki bu pazar için önemli. Hani şimdi sen VR bir şey yapacaksan kaç sattığı belli olmayan Oculus'a falan ya da 1 milyonun tabii ki yanına yaklaşamamış Oculus'a falan bir şey yapacağına bunu yaparsın.
Tabii.
Ha tamam, daha hardware olarak falan daha düşük. Tamam, telefon. Ama 1 milyon.
Tabii. Yani orada sonuçta geliştiricilerin ağzının suyunu akıtacak bir kitle var.
Evet.
Ve bu bir ekosistem.
Tabii.
İkisi aynı anda. Hani hem donanım da güzel olacak, içerik de olması lazım. Samsung biraz önde gidiyor gibi görünüyor şu an.
Avantajlı bir durumda. Ya tabii şu da önemli geliştirici için. Aşağı yukarı kullanıcının donanımını biliyorsun. bu durumda. Ya S6'sı var, ya S7'si var, ya Note 5'i var. Bu süper bir şey bir geliştirici için.
Tabii.
PC'ye bunu yapsan, ya adamın donanımı VR'a yeterli mi, yeterli değil mi, nedir ekran kartı, bir sürü bilinmez.
Evet. Yani gene konsollardaki gibi donanımı üretenle ortamı sağlayan aynı olunca avantaj oluyor. Google'dan haber var. Sürücüsüz arabalarını test etmek için kullanıcılar arıyorlar. Saatine $20 veriyorlar.
İçinde oturup bakacak mı?
Şeyler olacak. İlginç. Bekledikleri tabii ki daha önce hani bir kazaya falan karışmamış olmanı istiyor. Herhangi bir işte kriminal bir sıkıntın olmamasını istiyor. Suç işlememiş olmanı istiyor. Bir de dakikada 40 kelime yazabilmeni istiyor.
Ha.
Çünkü sen öyle arabanın içinde oturup yatmayacaksın.
Sürekli not alacaksın.
Günde 6-8 saat arası arabayı sürekli takip edeceksin. İçinde oturarak tabii ve bunları raporlayacaksın. Şöyle oldu, böyle oldu, işte şurada şunu yaptık falan filan diye. Saatine $20 verecekmiş. Hani günde $160 8 saat çalışsan, ki yorucu olacağına eminim ben.
Tabii.
Sürekli takip et, yaz, bilmem ne yap. Bilmiyorum, Amerika'da, Arizona'da böyle bir duyuru yapmışlar. Oralarda da yavaş yavaş sürücüsüz arabalar trafikte biliyorsun artık görünmeye başladı. Yine Google'dan bir haber var. Yapay zekası Google'ın hatta açık kaynaklı hale getirdi bunun altyapısını.
Evet.
İngilizceyi insanlar kadar iyi anladığı iddia ediliyor.
İddialı bir söz bu.
Ya, boş bir iddia değil. Buna yani şöyle nasıl bir şey yaptılar onu açıklamıyorlar da bunun diyor bir standart benchmark'ı var diyor bizim aynı donanımlara uyguladığımız. Burada diyor belli bir sınırın üstüne çıkman lazım diyor. O da galiba %95 anlama, doğru şekilde anlama. Normal hani insanlar %99 iyi şey eğitimli insanlar %99 oranında anlıyormuş. %95'i geçmek iyi diyorlar. Google'ın bu şeyiyle %94 şeyi yakaladık diyor. Bayağı ilerideler. Yani şöyle düşün. Anlaması hani ya, makineler için neden zor? Ben diyorum işte Murat yolun karşısına geçti, arabaya bindi.
He.
Şimdi biz bunu çok rahat anlıyoruz. Çünkü isimleri cümlenin içinden çıkarabiliyoruz. Murat,
öyle.
İşte yol, araba ve bu isimlerin neler yapabilip yapamayacağını da biliyoruz. Arabaya bindi derken onun Murat'ın bindiğini anlıyorsun sen.
Tabii yani biraz da kafanda o olayı canlandırıyorsun.
Tabii.
Taşlar yerine oturuyor ama...
Bunu bilgisayara yaptırmak gerçekten zor. Onu kelime kelime inceleyeceksin. Tabii. Murat mı arabaya bindi, yol mu arabaya bindi, ne oldu falan derken.
Deyimler falan var. Hani bunları nasıl anlatacaksın bilgisayara?
Deyimler bağlı. Zaten tam anlamıyla bir şey.
Onu zaten insanlar da anlamıyor bazen. Ya sesle ses algılama, sesten sesi tanıma konusunda müthiş ilerleme oldu ortada. Çünkü daha 3 sene, 4 sene önce önümüze bir sesle komut verilebilen bilgisayar örneği gelmişti. Ya bayağı eğlenmiştik, bayağı gülmüştük TeknoSeyir ofisinde. Çünkü hani sen ak diyorsun, o kara diyor.
Evet.
Kara yazıyor, kara anlıyor
burada
falan.
Burada hani bahsettiğimiz de o dikte etme de değil. Onu zaten iyi yapıyor bayağı. Söylediğini anlıyor.
Evet.
Burada önemli nokta bu zaten. Yani %90 oranında hani o yeterliliğin üstünde anlaması gerçekten ciddi bir şey.
Yani ben tabii hala hani biz eski kafalı kalıyoruz artık. Ben şaşırıyorum. Dikte etme kısmında bile böyle İbrahim Müteferrika falan gibi şeyler söylemeye çalışıyorum. Bakıyorum onu da anlıyor. Onu da
ya,
yazıyor
doğru bir şekilde. Yazıyor, evet.
Zaten bu şuna gidiyor. Pek yakında işte bazı cihazlarda sesli sadece kontrol olacak. Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi bugün televizyonda, medya player'da falan uygulamalar var. Ve genelde bu uygulamalara bir şeyler girmek gerekiyor. Bir şey aratmak gerekiyor. YouTube'da işte kanalı aratmak gerekiyor. TuneIn Radio'da radyo istasyonunu aratmak gerekiyor. Televizyonun uzaktan kumandasıyla ya da medya player'ın uzaktan kumandasıyla debeleniyoruz. Harf harf böyle tek tek yaz. O kumandalar bir de infrared olduğu için çok yavaş tepki veren şeyler oluyor hep.
Hı hı.
Tek tek işte filanca radio yaz, arat falan. Bunlar da mesela artık sesli arama, standart olacak büyük olasılıkla. Yani ne radyoyu istiyorsun işte, Kent FM mi diyorsun, Kent FM diyeceksin, olacak bitecek. İyiye gidiyoruz. Hı hı. O konularda iyiye gidiyoruz.
Başında da söyledim, Google bu altyapının hani buna güç veren altyapıyı açık kaynaklı evet. hale getirdi.
Evet.
Hani konuya meraklı olanlar artık indirip kendi algılayıcılarını da yapabilecekler.
Evet.
Senin söylediğin gibi bazı makinelerde şey olmayacak, hani böyle kumanda falan olmayacak, sözle anlayacaklar diyorsun. Bunun bir benzeri Amazon'da var biliyorsun, Echo evet. diye. Google'da buna alternatif bir rakip teknoloji geliştiriyor. Kişisel asistan diyorlar bunlara.
Evet, bunu evine koyuyorsun. Seni dinliyor. İşte komutlar veriyorsun. Hı hı. O da gereğini yapıyor.
Yani biraz böyle akıllı ev uygulamalarıyla falan da entegre oluyor. Evet, İnternetle evet. zaten entegre. Sorduğun evet. soruları arama yapıp cevap verebiliyor falan. Kod adı da Chirp demişler ama böyle kalır mı, değişir mi?
Değişir mi bilmiyoruz. Google'ın da öyle bir ürün
evet.
hazırladığı haberleri çıktı.
Apple'dan bir haber var. Apple'da uygulama mağazasına eklenen uygulamaların onaylanma süresini ciddi anlamda kısaltmış. Evet.
Çünkü bayağı bir uygulama yolladığında bayağı bir bekliyordun.
Güncelleme yolladığında da bekliyorsun evet, aynı oranda.
Onaylanmasını, tabii. yayına girmesini.
Çünkü gerçekten insanlar oturup bakıyorlar uygulama uygun mu şartlara falan diye.
Evet. Şimdi bu sürecin hızlanacağı
belirtilmiş. Eskiden 8 gün civarına kadar uzayabiliyormuş ortalamada. Evet. Şimdi 1,5 gün civarında veya 2 gün civarında bunu halledeceğiz diyorlar. Evet. Yalnız bunun asıl hedefi, biz geçen hafta mı önceki hafta mı konuşmuştuk, Apple'ın gelirlerinde uygulama mağazası ciddi anlamda artmış durumda.
Evet.
Bu süreyi kısaltarak gelirlerini artırmayı da hedefliyor Apple bir yandan.
Amaçları
uygulama var. Geliştiriciler için iyi bir haber. Çünkü dediğim gibi güncellemelerde de gerekiyor bu. Sen önemli bir sorun keşfediyorsun, bir yanlışlık yapmışsın. Yayını aldıktan sonra fark ediyorsun. Onu düzeltmen bir haftayı alması evet. çok kötü. Hani sen 2 dakikada kodu yazıyorsun da onaylanma sürecinin bir hafta sürmesi sıkıntılı bir durum.
Doğru.
İlginç bir haber de Almanya'dan var. Elektrik tüketenlere üstüne para ödemişler geçen pazar günü.
Nasıl?
Normalde biz elektriği kullanıyoruz. Bedelini de ödüyoruz değil mi?
Biz hatta başkalarının kullandığının da bedelini ödüyoruz.
Hatta evet, bir de üstüne onlar da ekleniyor.
Kaçak bedeliyle.
Almanya'da biliyorsun Almanya şeyde başı çekiyor. Yenilenebilir enerjilerde, enerji kaynaklarında başı çekiyor. Hem güneş olsun hem rüzgar olsun. Pazar günü hem güneşli hem de şiddetli rüzgarlı bir gün olduğu için kullanılacaklarından daha fazla elektrik üretmişler ve devlet kısa bir süreli de olsa elektrik fiyatını negatife düşürmek zorunda kalmış.
Kullandıkça kazanıyorsun.
Aynen. Sanayi kurumları vesaire kullandıkça bir de üstüne para kazanmışlar.
Ne kadar ilginç bir şey ya.
Ya çünkü bu enerji fiyatları bizde de oldu. Hadi biliyorsun hani şu Türkiye'nin bir an bütün elektrik bir anda kesilmişti. O işte komplo teorilerine falan da bağlayanlar var ama teknik açıdan açıklayanlar da vardı. Bu enerji bir borsa gibi. Enerji sağlayıcılara devlet bir evet. fiyat veriyor.
Ve
o fiyat karşılamazsa senin şeyini, bir adam bir anda kapatabiliyor. Zaten zarar edeceğim ben evet. diyor. Yani evet. bunu üretmeme gerek yok. Kapatınca da eğer senin tüketimin üretiminden fazlaysa veya tersi de geçerli, üretimin de fazlaysa problem oluyor. Evet. Ağın üzerinde yük birikiyor. Elektriği depolayamıyorsun senin dediğin gibi.
Elektriğin en büyük sıkıntısı o. Depolayamıyorsun ve üretimini İşte maksimum tüketime göre ve fazlasına göre planlaman lazım. Her şeyini ona göre yapman lazım. Ama sürekli tüketim dalgalanıyor.
Evet.
Hiçbir zaman çıkmayacağın kapasiteye göre belki altyapı yapman lazım. Bayağı depolanamaması sıkıntılı bir durum. İşte onun için bu ev bataryası falan türü şeyler de bir yandan
evet.
geliştiriliyor.
Tesla'nın vardı özellikle.
Evet. Orada amaç elektriği ucuzken depolayıp pahalı olduğu saatlerde, talebin çok olduğu saatlerde depodan kullanmak.
Hem de sistemi regüle edeceksin.
Evet, evet.
Almanya başı çekiyor dedim, onu da son olarak söyleyeyim. 2050'ye kadar adamların hedefi %100'ünü bu tür böyle kaynaklardan sağlamak. Diğer işte bildiğimiz hidroelektrik, nükleer vesaire, onları tamamen bırakmak istiyorlar.
İyi de gidiyorlar.
İyi de gidiyorlar, evet. Hyperloop'ta bu hafta çok haber vardı.
Evet, çünkü bir test yaptılar.
Evet, ilk açık test dediler.
Laboratuvarda değil, bir dışarıda bir pist diyelim.
Çölün ortasında bir raylı pist kurmuşlar. Bir evet. Hızlanmasını kendi işte gene elektromanyetik bir sistemle yapıyor. Evet. Çok hızlı hızlanıyor ve zaten çok kısa sürüyor test videosunu evet. izlediysen.
Zaten burada hani bir daha hani bir vagon falan bir şey yok. Bir şey hızlanma itiş biriminin testi bu sadece. Testi, evet. Öyle bir demir parçası gidiyor gibi bir şey.
Aynen öyle. Ama bir yandan da şeyini yapmaya da uğraşıyorlar. O Hyperloop
kabinini,
tüpünü.
Tüpünün evet. içinde çünkü o vagon
gidecek. Çelik borularla falan filan işte evet. birleştirip hani bu işe hem bir yandan kaynak da buluyorlar. Evet. En son gene haberde de var. 80 milyon dolar araştırma geliştirmesine sadece özel şeylerden, firmalardan destek gelmiş. Yani sanki hani yavaş yavaş sorunları çözülüp bir şekilde günün birinde bu hayata geçecek gibi de görünüyor.
İşte firmanın adı da Hyperloop One oldu. Öyle bir isim değişikliğine gittiler.
Evet. Bu arada orada mesela tam benim anlayamadığım bir ayrıntı var. İki tane Hyperloop firması var. Biri bu teknolojileri geliştirmek üzerine evet. kurulu. Hani bunu yapılabilir hale getirmek için. Biri de bildiğimiz
uygulayacak olan.
Uygulayıp da işte bu işten para kazanacak olan falan bir firma gibi algıladım ben.
Ama geliştiren de işte lisans satacak belki de.
Tabii tabii belki de öyle bir şey olacak.
Biri Hyperloop One, biri Hyperloop. Yakın zamanda hayatımıza girecek bir şey değil. Daha bu geliştirmeler uzun süre sürecek. Sonra en de sonunda bizim Marmaray'ın yerine falan belki geçer.
NASA'dan bir açıklama var. Kepler görevi var. Bir tane uzay teleskopu.
Evet.
Öte gezegen. Tam Türkçe karşılığı bu. Ekstra işte
güneş, planetörü, sistemi,
güneş sistemi dışı gezegenleri keşfetmek üzere zaten tamamen bu amaçla uzaya gönderilmişti. Evet. 1284 tanesini bu hafta açıkladılar. Yeni bulduk diye. Evet. Şimdi bunları keşfetmesi, bulması çok zor. Çünkü gezegenler biliyorsun hem küçük oluyorlar hem de ışık yaymıyorlar.
Işık yaymadığı için şimdi baktığımız zaman yıldızları çıplak gözle bile görüyoruz.
Aynen öyle. Gezegeni görme bunları da zaten yok. Gene yıldızlarının önünden geçerken evet. yıldızların ışığını ne kadar kıstığından keşfediyorsun. Evet. Yani çok ufak ölçümler yapman gerekiyor.
Çok büyük bir şey. Bir gezegeni keşfetmek o yüzden çok büyük olay.
Hatta şöyle söyleyeyim. Yani aslında bu duyuruya kadar tamam biliyorduk hani başka yerde olasılığından bahsediyorduk.
Evet.
Yani dünya güneş sistemi dışında gezegenler vardır ve çoktur muhtemelen evet. diyorduk ama bunların ne kadar çok olduğu, ne kadar yoğun olduğu konusunda hiçbir hani bilimsel temellere dayanan bir doğru düzgün bir dayanağımız yoktu. Evet. Şimdi bununla biraz da onu da görmüş olduk. Hakikaten milyarlarca yıldız var ve onların etrafında trilyonlarca dolaşan muhtemelen gezegen var. Evet. Ve bunlarda 1284 dedim, 4300 tane arasından olası şeyler arasından bunlar elenerek çıkmış. Kesin olduğu %99 ihtimalle bunlar gezegendir deniyor. Evet. Tabii hepsi şey değil. Jüpiter, Satürn gibi gaz devleri var. Dünya gibi katı gezegenler değil. İşte hayatın olabileceği belli bir sınır var biliyorsun. Ne çok uzak evet. olacak ne çok yakın olacak.
Su sıvı şekil.
Su ama sıvı şekilde durabilecek.
Bizim kabul ettiğimiz yaşam
karbon
için.
Karbon temelli yaşam evet, için işte denilen.
Suyun sıvı halde durmasını bekliyoruz, istiyoruz. O da
tabii, bunları tabii bu 1284'ü de böyle değil. Bunları evet. elediğin zaman çok az böyle 7-8 taneye kadar falan düşüyor.
Evet.
Ama onlar bile önemli bir rakam. Sonuçta evet. 1200 diyorum. Trilyonlarca gezegen arasında. Bu önemli.
Evet. Yani bir tane iki tane keşfedilmişken 1200'e çıkması sayının tabii evren çok büyük. O kadar fazla ihtimal var ki.
Tabii. Hani ya nereye baksan zaten trilyonlarca değil mi? Bir sürü yıldız görüyorsun. Hepsinin etrafında bir şeyler var muhtemelen.
Evet.
Tabii görebildiğimiz sadece oradalar mı değiller mi? Başka hani ayrıntılarına çok fazla giremiyorsun.
Evet.
Dediğim gibi doğrudan gözlemleyemediğin için.
İletişim
ama bu bile önemli bir şey.
Çok düşük.
İletişimi falan tabii unut yani. Çok uzaktalar. Yine NASA'dan bir haber var. Hep hani derler ya bu uzay çalışmalarına bir sürü para yatırıyoruz. Hiç geri dönüşü olmuyor. Evet. İşte dünyada başka yerlere harcasak. Sanki ona cevap gibi olmuş biraz. NASA onlarca patentini halkın genel kullanımına açmış.
İyi.
Bunlar arasında işte
biraz da olsa bir dönüş. Yani tabii, doğrudan tabii. Bir dönüş.
Ya zaten oluyor aslında. Firmalar bunu bir şekil geçmişte de mesela hep verilen örnektir. Teflon tavalar hakikaten bu tür araştırmaların sonucunda.
Evet, evet.
Veya bildiğimiz uçaklar vesaireler, kullandığımız belki roket teknolojileri vesaire. İşte uydular, hani kullandığımız o kadar çok şey aslında bir şekilde buralardan etkileniyor ki. Şimdi şu telefonlarda GPS var. Bunlar işte hep uzay çalışmalarının sonucunda oldu aslında.
İşte bunlar hep uzay.
Şeylerin mesela hipersonik uçakların etrafındaki hava direncini azaltma. Mesela bu patentlerden biri serbest evet. Bırakılan. Yani bunun gibi çok ya, hızlı gidecek bir uçak yapacaksın. Sen bu sorunu zaten aşılmışı var önünde diyor.
Öyle tabii NASA. Hani şimdi hipersonik uçağın çevresindeki direnci azaltma hani en büyük sorunumuzdu. Bunun
değil tabii.
Çözülmesi yani. iyi oldu diyemiyorsun ama bilgidir. İnsanoğlunun bir kazancıdır hani bir bilgi birikimidir. Bir yerlerde kasada tutulup da işte üzerine de 5 tane kilit vurulacağına orada ya, da olsun.
Mesela hani daha hani hipersonik uçak belki evet daha uçuk oldu da mesela daha günümüzde kullanabileceğimiz teknolojilerden biri mesela kapalı bir ortamda zehirli gazların çabuk tahliye edilmesi. Heh. Yani tehlikeli böyle fabrikalarda falan çalışma ortamlarında
tabii ki hayat kurtarır. Şey madenler, madende.
Bunu muhtemelen adamlar işte uzay istasyonunda falan bir şey olursa ne yaparız gibi tabii bir şey için herhalde araştırıp buldular bir şekilde.
Tabii. Yani hayat kurtarır icabında bir şeydir. Hani bunun tekrar tekrar herkesin Amerika'yı kendi başına bulmasını beklemektense ortaya konması
evet.
Kesinlikle bir kazanç. Ha, hipersonik uçağın sürtünmesini azaltma da şöyle bir fikir yaratır. Yani oradan başka bir kapı açılır. Yani işte birisi ona bakarken mesela, aklına bambaşka bir şey gelir.
İşte hipersonik uçak diyoruz da mesela Hyperloop'a bunu uygulayabilirsin.
Ha, işte yani. Bir uzman, hani ben bakarken hiçbir şey anlamam tabii ama
tabii.
Uzman bakarken kafasında bir kapı açılır. Hiç ummadığın bir şey çıkar.
Veya hani bazen şeydi bunlar patent bak. Bazen çözümünü biliyorsun ama uygulayamıyorsun. Başka biri aldığı için
evet.
O işin şeyini. Çözüm patentini.
Evet.
Mesela bu da onlardan biriyse
evet.
Hayat açıldı halka.
Evet. Şimdi patent falan demişken ben de bir geçen hafta konuştuğumuz konu üzerinde güncelleme yapayım. Bu Apple hani niye gidip bütün markaları, bütün iş alanlarında Apple'ı tescil etmiyor hani girdiği her ülkede demiştik. Bizim Dark Hardware kapansa da Dark Hardware kullanıcıları aktif halde birbirleriyle dijital ortamlarda iletişim halinde. Oradan bir arkadaş bir hatırlatma yaptı bana. Şimdi ben kendisine izin almadığım için ismini söylemeyeceğim. Şöyle bir durum var olduğunu hatırlattı. Şimdi sen param var. İşte ben Levent Ticaret'im. Param var. Her konuda Levent Ticareti çorap üretiminden uzay gemisi imalatına her konuda software tasarımını her konuda tescil etmek istiyorum. Yaparsan tamam hani Levent Ticareti software'de tescil ettin. Çorap üretiminde terlik dikişi şeyinde tescil ettin. O işi yapman gerekiyormuş.
He.
Yoksa işte bu patent troll gibi oluyorsun. Üzerine oturmuşsun. Hepsini almışsın, hiçbir şey yapma, kimseye de yaptırmıyorsun. Bunlar benim, işte o yok diyorlar.
Tamam.
Hani en fazla hani kimi yerde yapamazsın bile. Kimi yerde de yaparsın, tamam ben şimdi yok ama ileride çorap fabrikası açacağım. Yaparsın ama açmıyorsun fabrikayı, 10 yıldır o Levent çorapçılık diye elinde tutuyorsun. Yok, o diyorlar. Sen hatta kimi ülkede kimi şeyde suçlu duruma düşüyorsun. Hani kapadın çünkü burayı, başkalarını da kestin diye. Böyle bir şey varmış. O yüzden hani bizim geçen hafta kendi kendimize düşündüğümüz niye Apple gidip de var olan bütün her girdiği ülkede var olan bütün iş alanlarında markasını tescil etmiyor. İşte öyle bir şey olmuyormuş.
Bir sebebi varmış
evet,
diyorsun.
Evet. Hani tutup da işte bebek maması olarak da tescil edersen üretmen gerekiyor hakikaten. Yoksa gelip birileri yok kardeşim ver bunu. Deyip alabiliyormuş.
Veya en azından başka biri kurduğunda
evet,
hak iddia
edemez. Evet, başka biri hak iddia edip senden alabiliyor. Ya da hatta işte çok abartıysan sen hani devlet gelip hop ne yapıyorsun ya deyip sana bir tokat ceza atabiliyor.
Falan evet. Şey
evet, öyle. Onu da sağ olsunlar Dark Artillerycilerden bir güncelleme geldi.
Evet. Geçen haftaki konuştuğumuz bu büyük e-mail sızıntısı vardı. Onunla ilgili evet. de bir güncelleme var galiba.
Uzman yorumları var. Şimdi geçen hafta o olay enteresandı. Çünkü ilgiler, iddialar çok büyük olduğu halde konu Reuters falan çıkıştı. Hani öyle çok da işte filanca magazin gazetesi çıkıştı değil. Ama pek de ses getirmiyordu. Ya da hani beklediğimiz panik oluşmuyordu. Birazcık işte hani ilk baştaki heyecan dalgası geçince bazı uzmanların yorumları ortaya çıktı. Mesela ben şimdi linklediğim Troy Hunt diye bir bu konular üzerine bir uzman adam en başından itibaren bu veriyi de elde, bu bahsedilen hani yüz milyonlarca e-mail hesabının bilgisi olan veriyi de elde ederek analizini yapmış. Hı hı. Ve diyor ki, ya şimdi bir kere çok basit bir detayı adam hatırlatıyor. Diyor ki işte leventpaşa@gmail.com şifresi de bu. Bu diyor şey olmayabilir. İlla ki leventpaşa@gmail.com hesabının şifresi değil. Bu diyor belki de TeknoSeyir logini. Hani adam TeknoSeyir'e login olurken username leventpaşa@gmail.com şifre sarı çizmeli Mehmet Ağa. Hmm. Bu diyor belki de işte hani TeknoSeyir'in filanca işte şeyin herhangi bir sitenin logini bu belki de diyor. Bunun diyor Gmail logini olduğuna dair bir kanıt yok diyor. Hı hı. Ben diyor şey yapamam diyor. Bu tabii devlete falan danışmanlık yapan bir uzman. Ben bunları deneyip de ha adamın şifresiymiş hakikaten ben onu yapma şansım yok. Ama zaten diyor işte bu Mail.ru falan gibi firmalar kendi database'lerini kontrol edip bu şifreler zaten geçerli değil bizde çalışmıyor bu accountlar diye şey yaptılar diyor %90 küsur çalışmıyor diyor. Zaten diyor kalan %1-2 de hani adam her yerde aynı şifreyi falan kullandığı için zaten tutar diyor tutar, istatistik evet. olarak mümkün. Sonuçta işte uzun uzun detaylarını vermiş etmiş daha önceki sızmalarla karşılaştırıyorlar ellerindeki datayı falan. Adamın vardığı sonuç bu diyor datalar bu e-mail ve şifre ikilileri Gmail'den, Microsoft'tan, Hotmail'dan, Outlook'tan falan çalınmışa benzemiyor diyor. Hmm. Hatta hani daha da güçlü hani çalınmış değil büyük olasılıkla diyor. Bu diyor büyük olasılıkla bir işte bir platform, bir forum, bir şey. Oradan diyor bunlar çalınmışsa çalınmış. Hmm. Dolayısıyla hani mail accountlarını patlattılar olarak görmek çok doğru değil diyor. Ha ama tabii ki kendisi de her yerde aynı şifreyi kullanmayın gibi, şifrelerinizi arada sırada güncelleyin gibi temel uyarıları da tekrarlamadan geçmiyor. Yabancı dil sorunu olmayan, zamanı olan arkadaşlar linkini verdiğim makaleyi mutlaka okusun. Bayağı bir şey öğrenecekler. Ben de çok şey öğrendim. Hatta bu yazarı da bundan sonra takipteyim. Çünkü bayağı düşünmediğim şeyleri düşünmeme. Evet, neden oldu. Troy Hunt.
Oyun dünyasına geçelim.
Evet.
Haberlerimiz bitti.
Evet.
Doom çıktı.
Evet, Doom sonunda. Bu işte Doom 4 falan değil, Doom büyük harfle. id Software'in yeni oyunu. Ama bildiğim kadarıyla bu sefer John Carmack falan yok. Carmack artık çünkü Virtual Reality ile Facebook'ta falan uğraşıyor biliyorsun. Hı hı. Ama sonuçta id Software'ın oyunu, Doom efsanesinin resmi yeni oyunu. Çıktı, hani biz de bakacağız ama daha hani yetişmedi inmesi falan bugüne. Biz o betasına baktığımızda kaldık ama heyecanlıyım.
Baktığımız oyunlardan biri yine çıktı bu hafta, Uncharted 4.
Evet, onu çektik.
İlk izlenimler siz değil mi? Hemen
evet,
hızlıca
evet.
bir...
Evet.
Murat oynadı hatta bir süre.
Murat
bayağı
oynadı.
İlerlemeye çalıştı ama oyun uzun tabii herhalde o kadar da.
Ya bir de şöyle Hamdi, şimdi hikayeye dayalı sürprizlerle giden falan bir oyun. Fazla gösteremiyorsun ilerlerini.
Değil mi?
Hani evet. Murat o bizim gösterdiğimizden daha çok oynamıştı, daha çok ilerlemişti ama şimdi tadı kaçacak. Hani bu bir öykü çünkü o oyunundan
interaktif
çok,
hikaye.
Biraz hani sinema tadında yerleri olan, sahneleri olan bir hikaye bu. Olmuyor işte. İlerlerini gösteremiyorsun. Ama nefis bir şey. Oynadık.
Ama görsellik falan hani evet. ilk gördüğün andan itibaren.
Gecikmeden de yayınladık.
Evet.
O da hani biz genelde hep ağır kalırız.
Türkçe kalırız. Olması önemli bir avantaj.
Dublajıyla bile beraber Türkçe. Sesli. Evet. Geçen hafta Battlefield 1 posterindeki adamın elindeki el bombası değilmiş. Hı. O hakikaten dikenli hani, şey... topuz mu diyelim.
Topuz evet.
İşte öyle bir siperde göğüs göğüse savaşta kullanılmış bir silahmış. Düzeltelim.
O şeye de benziyordu. Hani elde tutulan şu Alman yapımı el bombaları evet, var ya. Evet, ama onların evet. Dikenleri yok tabii.
Ya öyle. Biz belki dikenlisi de vardır gibi bir akıl yürütmüştük. Yok değilmiş. Öyle o topuzmuş. Alternatif tarih falan. Çünkü o zamanlar yine Doom gibi şey GeForce 1000 serisi gibi biz kaydı yaparken resmi duyurular yapılıyordu. Elimizde yeterli bilgi yoktu. Tabii. Söylentiler vardı. Yok alternatif tarih işte başka bir dünya falan şeyi de çıkmadı. Yani Birinci Dünya Savaşı oyunu çıktı.
En sonunda herhalde Birinci Dünya Savaşı'na geldik. İkiyi bayağı bir evet. Sömürdük. Yağını çıkardık, suyunu çıkardık.
Artık İkinci Dünya Savaşı olsa herhalde tepki olurdu. Zaten tepki insanlar ayah yeter derdi. O kadar çünkü Call of Duty'nin de çıkışı İkinci Dünya Savaşı biliyorsun. Medal of Honor'ların çıkışı İkinci Dünya Savaşı.
Ama şimdi bu mesela Birinci Dünya Savaşı'nda biraz riskli. Daha da geri gidemezsin evet. Zaten de. Evet. Çünkü hani biliyorsun birçok silah daha ilk tasarımları vesaire.
Tabii şimdi hani uçak dediğin şey pırpır çift kanatlı falan tahta üzerine bez gerilerek yapılmış yani. Uçaklar. Zeplin var kibrit çaksan gidiyor.
ya tanklar var abuk subuk böyle evet. Değişik. Hani evet. Günümüzdekiler gibi değil.
At var.
At hala var.
Hani at hala geçerli bir şey.
Yoktu ama Birinci Dünya Savaşı'nda at bayağı bildiğin.
Gerçi şimdi birazdan Civilization'dan söz edeceğiz. Civilization'da da atla tankın çarpışması olur, sık evet. Yaşanan bir sahnedir ve at kazanır bazen.
Bazen.
İşte Birinci Dünya Savaşı'nda ama o gerçek. Evet. Hakikaten at da var, tank da var. Uçak da var ama işte...
Ya hani süvarinin etkili bir şekilde evet. Kullanıldığı diyelim son savaştır belki evet. De. Daha ötesi yoktur herhalde.
Nasıl bir oyun oldu? Tabii Birinci Dünya Savaşı'nın bir klasiği gaz, kimyasal silahlar, gaz bombaları, ilkel gaz maskesi onun eşlikçisi. Benim çok ilgimi çekti diyemem.
Osmanlı'da olacak mı? Asıl merak konusu o herhalde herkesin. Vallahi
çöl savaşları olacağı. Belli. Çölde de genelde Osmanlı savaştı.
Evet. Yani Osmanlı'ya karşı savaşıldı.
Evet
yani
işte Osmanlı'ya karşı savaşıldı. Osmanlı işin içinde. Bilemiyoruz. Belki DLC olarak gelecek.
Türkçe olacak mı diye soranlar var. Çünkü demo sayfasında sanırım Türkçe şey vardı.
Daha öncekilerde hiç hatırlamıyorum. Ama galiba bunda bir web tarafında bir Türkçe falan olunca
belki
o umutlar doğdu.
Türkçe olur. Tabii. Çünkü hani sonuçta bir Uncharted gibi değil. Hani evet. Öyle hikayesi falan çok tabii sınırlı.
Single player da zaten yine varsa bilmiyorum kısıtlı olacaktır.
Multiplayer olan da pek oynamayacaktır evet. Zaten herhalde. Evet.
Bilmiyorum ya. Türkiye'de hani Battlefield tabii ki oynayan büyük bir kitle var ama bu Counter Strike falan gibi olmuyor. Tabii yüksek yani. Donanım gerektirdiği için bu oyunlar kafelere yansımıyor.
Evet.
Kafeye girmeyince de işte hani ortaokul, lise öğrencilerine ulaşmıyor. Yani onun evinde bilgisayarı olan şanslı, iyi bir bilgisayarı olan şanslı arkadaşlar dışında falan filan.
Doğru.
Benim çok ilgimi çekmedi onu söyleyeyim.
Vallahi ben hani görmekten yanayım. Hele bir görelim bakalım.
Şeyi merak ediyorum. Tabii ki konu falan dışında teknolojisi de gelişecek. Tabii. Engine'i de gelişecek. O bakımdan görmeyi çok merak ediyorum tabii ki. Hani oynamayı pek düşünmüyorum. Hardline'ı da oynamadım ben kişisel olarak.
Hardline evet. Genelde pek kimse oynamadı. Hani.
Hırsız polis şeyi çok ilgi çekmedi. Dünyası. Oyun kurulumu. Bakalım. Bu ilgi yarattı ama.
İlgi yarattı evet.
Evet.
Civilization 6
evet.
Duyuruldu.
O tam bir sürpriz oldu.
Civilization bir uzaya falan serisi. Çıkmıştık en son. Beyond evet. 4 müydü?
Evet. Beyond 4'tü. Şimdi artık 6'ya geldi seri.
Hem de bu şeyin senenin sonuna doğru değil mi? Sonbaharda galiba.
Evet. Evet. Yine tabii klasik işte Sid Meier dümende. Bu seriyi başlatan usta. Ya bu Battlefield'dan daha çok benim ilgimi çekti. Hani merak anlamında. Bakalım Hamdi.
Civilization serisini ben çok severim ama o kadar çok zaman harcamak gerekiyor ki başında. Öyle. Deliriyorsun öyle. De yani.
Ama o tabii o zamanı zevkle harcarsın. Tabii tabii. Tabii olan şey olur. Ya işte yatmam lazım da saat 5 olmuş.
Öyle oluyor çünkü zaman bir anda geçiyor.
Çünkü hep 2 tur daha oynayayım. Aynen, ben öyle. Civilization 1'i en çok oynadım. Hani tabii. Seriden. 2'den çok 1'i oynadım. 3'e 4'e hiç bulaşmadım. Ya hep orada işte ya 2 tur daha oynayayım tamam şu olacak kapatacağım falan dersin. Ha saat 5 olmuş.
O sırada biri saldırıyor. Dur şunu haddini bildireyim dersin. Bilmem ne olur.
Güneş ya, doğmuştur. Hadi bu gece de uyumadık.
Beyond Earth'ü ben oynamadım. Hani çok da bilmiyorum beğenilmedi herhalde. Sağdan soldan da duymadık açıkçası. Alıştığımız hani o Civilization tadından farklıydı sonuçta. Gerçi aynı oyunda ama sonuçta bütün terimler farklı. İşte nesneler farklı falan filan.
Aslında tabii Civilization'ın ilk uzaya gidişi değil Beyond Earth. Bir değil. Andromeda var. Değil mi? Sid Meier's Andromeda olması lazım. Galiba. Yok Alpha Centauri pardon. Alpha Centauri. Evet. Andromeda değil. O da şeydi. Şimdi ilk Civilization'ın sonunda hani şimdi sonunu söyleyeceğim ama bu öyle bir oyun değil. Sonunda insanoğlu uzaya açılır. Dev bir uzay gemisi yapar ve Alpha Centauri'ye yelken açar. Uzay yelkeni. İşte Alpha Centauri de o gemi düşüyor. Varamadan hedefine. Ya da işte varıyor mu tam detayını hatırlamıyorum. İşte bir şekilde uzay insanoğlu bir gezegene konuşlanıyor. Ve tabii şey olmuş. Farklı ideolojiler oluşmuş.
Yolda giderken
gezegene konulduğunda liderler oluşmuş. Dini lider var, işte teknolojik lider var falan. Kendi çevrelerini oluşturuyorlar ve gezegen üzerinde böyle bir mücadele başlıyor. Ve işte dediğim gibi hani Civilization aslında uzaya öyle çıkmıştı. Alpha Centauri ile çıkmıştı. Beyond Earth sonra modern bir oyun olarak geldi.
Ben Civilization 5'i bayağı oynamıştım. Orada hani artık bilmiyorum 6'ya ne koyacaklar yeniyi bilmiyorum açıkçası. Evet. Hani yapay zeka falan gelişir muhtemelen daha
kesin,
çok ama.
Kesin.
Çünkü 5 zaten o kadar ayrıntılıydı ki. Yani kültürel hani derler ya soft power.
Evet.
Onu bile yapabiliyordun oyunda. Yani sen bir kültürde çok ileri gidersen etrafındaki bazı şehirler sana kendiliğinden katılıyorlardı vesaire. Evet. O etkileri görebiliyordum falan. Hani çok ayrıntılı bir oyundu. Zaten işlemci gücü falan da istiyor bayağı. Yani bu kadar ayrıntılı bir harita büyüdüğü zaman hesaplaması bayağı zorlaşıyor.
Evet. Ben biraz şey gibi düşündüm. Yani trailerını falan izlediğimde şimdi Civilization'da bu işte flanks yaparsın falan filan işte milisiye yaparsın malum hani ilkel çağlar diyeyim.
Evet.
Biraz daha ön plandadır da modern zamanlarda işte gelirsin oyun biter zaten. Burada galiba birazcık teknoloji ilerledikten sonrası hani günümüzün devletler arası stratejileri, ilişkileri galiba ya ve ekonomisi galiba biraz daha eski oyunlara göre ön planda olacak. Ama hani bu benim sadece videoları falan izleyip kendimce çıkardığım
videodan
bir şey.
Videodan pek anlaşılmıyor ya. Ben hani geçmişte de baktığımda hani öyle pek alakasını tutturamamıştım. Şey söyleyeceğim. Keşke bu oyun Türkçe olsa.
Evet,
o kadar büyük problem ki bunda.
Anlamıyorsun tabii ki. Hani
ya ben İngilizce yani çocukken bu oyunla öğrendim diyebilirim açıkçası.
Tabii.
Tamam okulda da hani eğitimini falan görüyorduk ama asıl severek yaptın. Çünkü Sivilopedia diye bir kaynağı vardır. Bildiğin ansiklopedidir. Orada tek tek bütün birimlerin tarihçesini bile anlatır sana.
İşte onları öğrenirsin.
Onları öğrenin derken
falan oradan tabii, öğrenirsin.
Ne işe yaradıklarını falan öğreneceksin çünkü oyunda. Bir de dediğim gibi yan bilgiler de vardır. Küçük küçük koyarlar.
Evet.
Onları öğrenirken ben İngilizceyi oradan söktüğümü söyleyebilirim yani.
Ama o şekilde bilgisayar oyunlarından falan İngilizceyi öğrendik. Şöyle bir zararı oldu. Telaffuzumuz kötü oldu.
Tabii.
Çünkü orada kelimeleri hep okuyarak ve
kendimiz hani uydurarak kendim okuyorduk.
Şeyle, yani. Evet, şeyle hani öyle kelime olarak öğreniyorsun. Evet. Sonuçta ne oluyor? Müthiş bir kelime haznen oluyor ama çoğu kelimenin nasıl okunduğunu bilemiyorsun. Tıkanıp kalıyorsun. Ben kendim bunu hissediyorum, yaşıyorum.
Yani Türkçeleştirebilseler bayağı
çok
Türkiye'deki
iyi olur.
Oyuncu yayılır. Kitlesi çok büyük oranda artar.
Vallahi resmi değil ama şöyle hani oyunun yapısı uygun olursa gönüllü yapacak arkadaşlar çıkıyor. Vardır.
Ama onlar da ben zannetmiyorum o ayrıntılı Sivilopedia'yı falan çevirsinler. Zor iş ya. İşte, hani oyundaki birimleri falan çevirirsin de.
Ya yaparlar da bakalım şey hani oyunun yapısı izin versin. Bizim Erdem Çatık Far Cry'ları çeviriyor her seferinde biliyorsun. Mesela XCOM'u Türkçeleştirmek çok kolay. Çünkü ben hatta kendim böyle denemek için bazı yerlerini şey yapmışım. Çünkü içinde yazıları text dosyası olarak duruyordu. Hı hı. Unicode'la destekliyordu. Yani ben o text dosyasına Ü yazdığım zaman oyun ekranında da Ü'yü Ü olarak görüyordum. Hı hı. Yani çok kolay tercüme edilebileceğini fark etmiştim. Ha şeyde patlarsın, çok kolay demeyeyim. Kelimelerin yerleri değişiyor ya. Hı hı. Şimdi bazı sistemlerde şey gerekiyor. Onun sistemin onu da öngörmesi gerekiyor.
Çoğulları, tekilleri
evet,
falan
evet,
oluyor.
Evet. Ama işte oluyor. Hani sonuçta dediğim gibi amatör arkadaşlardan da yapanlar var. Umarım olur. Türkiye'de Civilization meraklısı sayısı artar. Oyunla tanışanlar başlar. Yeni tanışanlar olur.
Kesinlikle.
Civilization 5'te bir şey var. Orada Türkiye'de var malum. Kanuni var.
Hı, evet.
Orada bir mehter marşı var. Civilization 5'te hani tekrar düzenlenmiş bir müzisyenin hı, yaptığı. Bir savaş ve barış temalı. İki Türk, her devletin müzikleri var ya.
Var,
Türklerin
evet,
de işte mehter marşı var. Onu hiç dinlememiş olanlar özellikle savaş temalı olan mehter marşını YouTube'dan falan var. Arasın, bulsun, dinlesin. Çok çok güzel. Ben onu duyduğumda şey demiştim. Yani Türk devleti bunun telifi neyse parasını versin alsın bunu.
Alsın.
demiştim. Bilmiyorum daha çok kişi dinlesin.
Şimdi ben de hatırlayamadım. Belki, merak ettim. Bakacağım hemen.
Belki dediğim gibi bir savaş bir barış temalı iki şey var. Savaş temalı olan muhteşem güzel bence. Bir düzenleme.
Peki. Böyle. Oyun haberlerini de bitirdik.
Evet, şimdi oyun yağmuru başladı. Hı-hı. Doom, Uncharted 4 falan ilk damlaları. Önümüzdeki hafta yine oyunlar geliyor. Yeni oyunlar çıkacak. Forza Motorsport'un Windows versiyonu Apex çıktı. Hı-hı. Beta tabii ki ama ücretsiz. İndirdik, biraz oynadık.
Kırpılmış bir şey de yoktu galiba.
Vallahi işte Xbox One hemen yanında. Oradaki Forza 6 ile ne varsa aynısı vardı. Tabii ki belki pist sayısı falan hani çünkü çok fazla pist var. Birer birer saymadık ama. Hı-hı. Ya şöyle söyleyeyim. Güçlü bir makinen varsa 20 GB kadar download yapman gerekiyor. Yapabiliyorsan, kota sorunun yoksa bir denesin arkadaşlar. Çünkü hani PC'de olmayan bir yarış serisinin ilk oyunu ama Forza çok müthiş bir seri. Dolayısıyla hani otomobil yarışlarına falan meraklı arkadaşların bilgisi olması yerinde olur. Bir denesinler, incelesinler. Ha konsol oyunu falan diye geçmesinler. Çünkü çok ince ayarları, evet, hani sürüş evet, kısmında çok ince ayarları olduğunu fark edecekler. Bir yandan da ya bu konsol oyunları PC'ye aktarılınca görsel ayar olmuyor falan diyen arkadaşlar da bir durup denesinler. Müthiş derecede ince grafik ayarları var. Evet. Microsoft sanki o işte o konsoldan aktarılma, ortak oyunlarda hiçbir ayar olmayacak falan diyenlere hiçbir cevap şey söylemeden ver, cevap vermiş.
Ya bizim hani bir de güçlü bir sistem istiyor sanırım.
Evet,
çünkü
evet,
biz orta ayarlarda oynadık. Evet. Gerçi kalite çok iyiydi.
Her şöyle, her şey görüntü şeyinde dinamik. Görüntü kalitesi. Sen hani dinamiğe bırakırsan her şeyi oyun gerçek zamanlı olarak ayarlıyor. Görüntü kalitesini, hı, düşürüyor, yükseltiyor. Ama bunların ayarı hepsi sana verilmiş. İstersen öyle olmasın diyebiliyorsun. Hı hı. 30 kare ya da 60 kareye sabitle diyebiliyorsun. Dediğim gibi hani şu ücretsiz zaten. Güçlü bir bilgisayarı olan Windows 10 gerektiriyor. DirectX 12 kullanan bir oyun. Hı hı. Windows 10'lu bir güçlü bilgisayarı olan arkadaşlar denesinler. Bence hani seriyi tanımayan arkadaşlar için özellikle bir değişik bir deneyim olacak. Ya böyle de bir oyun serisi varmış, güzelmiş diyecekler. Belki de beğenmeyecekler. Tabii yalnız klavyeden WASD ile otomobil yarışı oynamak biraz zor oluyor. Evet. Eğer bir kontrolcüleri varsa, gamepadleri varsa daha çok tad alacaklarına inanıyorum. Onu yani, bir raftan indirsinler.
Genelde oyuncularda da oluyor zaten. Evet, yani bilgisayarda evet, bile olsa.
Evet. Böyle.
Böyle. Oyun haberlerini de bitirdik.
Evet.
Başka bir şey var mı söyleyeceğim?
Teknoloji gündemi hareketlenecek. Oyun gündemi hareketlenecek söyledik. Teknoloji gündemi genel olarak hareketlenecek. Önümüzdeki haftalarda gündem daha dolu dolu olur. Muratlı olur.
Muratlı olur, evet.
Böyle.
Peki o zaman.
Herkese iyi bir hafta dileyelim.
Evet, bir sonraki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.